Ayrım 19, Tarih Boyunca Polis Kışkırtmaları, Bernard Thomas, sayfa 224. Lenin'in kendisi. Bolşevikler rakipleri olan ihtilalci sosyalistlerin mutsuzluklarını, onların nedenini ideolojik katılık noksanlığına yükleyerek için için seviniyorlardı. Bununla birlikte iyi kurulmuş bir polise karşı hiçbir çare yoktu. Lenin bunu birçok kez kendi zararına olarak doğrulamıştır. Tersine pek etkili de olsa polis yığının içine derince kök salmış ihtilalci bir hareketi ülkenin ekonomik gelişmesini aynı vuruşla kırmadıkça ortadan kaldırmayı başaramamıştır. 1895 güzünde St. Petersburg'da gelecekteki karısı Krupskaya ile birlikte grev dalgalarıyla çoktandır çalkalanan bir proletarya içinde Marksist fikirleri yayma amaçlı küçük bir grup meydana getirmiş olan Vladimir Ulyanov, hoşa gitmez casuslanma duygusuna sahip olmuştur. Hemen hemen bütün yazılarını kaleme aldığı İşçilerin Davası gazetesinin çıkışını hazırlarken, ülkü arkadaşlarını 3 yıl önce Samara'da, Narodnaya Volya'dan sağ kalanların yanında avukatlık mesleğine başladığı zaman öğrenmiş olduklarını aktarmakla uğraştı. Tam fesatçının eşyası, gizli kodlar, görünmez mürekkeple yazı, sahte kimlik kağıtları, izlenmeye karşıt hareketler ya da patlayıcı maddeler yapımı. Bu bilgiyi Züriye sığınmış eskilerden Axel Roth gibi ünlü militanlar arasında olduğu kadar en yakın ülke arkadaşları arasında da yaydı. Aralık ayında gazetenin yazımı tamamlandı. Provaları düzeltmek kalıyordu. Bu da gizli bir basımdan önce 20'yi 21'e bağlayan gece yapıldı. Polisin işe karışmak için seçtiği an bu oldu. Provalardan iki nüshayı, onun sağ kolu olan müdürü Martov'u, mühendis Kalianowski'yi, gelecekte plan komisyonunun başkanı olacaktır, vereme tutulmuş ve cezaevinde ölmüş Vaneyev'i, deliren ve ailesinin bakımına bırakılan Gitsul'u, Starkov'u, kısacası pratikte Petersburglu pek küçük ve pek genç birliğin bütün üyelerini götürdü. Ulyanov'un sık sık gördüklerinden yalnız Krupskaya, Petrosov ve Struve serbest kaldılar. Polis ilk ikisini biraz daha sonra tutuklayacaktır. Lenin'in temasta bulunduğu işçiler Doktor Mihailov'un kişiliğinde bir kışkırtıcı ajan keşfettiler. Polis baskınından hemen sonra öldürüldü. Fakat ihtilalci lider cezaevinde 14 aydan az kalmadı. Onu Sibirya'da Yenisey kıyılarında 3 yıllık sürgün izledi. Gençlik yanılgısı mı? Gerçekten Okraana'nın arşivleri ajan sızmasında Bolşeviklerin özel bir geçirimsizliğini göz önüne almıyor. 1912'de resmen görevde olan 55 kışkırtıcıdan 17'si ihtilalci sosyalistler içinde fakat 20'si sosyal demokratlar içinde çalışıyordu. Birçoğu fişlikler sayesinde tanınıyor. Örneğin bir papazın oğlu olan 1903'ten beri hem Sosyal Demokrat örgütünü hem Pavlograd öğrencilerini gözetlemekle görevli Osipov denilen Veretski. 1905'te parti ona silah kaçakçılığı görevine vermişti. Hemen polise bildirdi. Bazı kuşkular doğdu. Okran onu tutuklamak, 3 ay gizlemek, sonra dışarı göndermek zorunda kaldı. Orada militanların gözlerinde eski saygınlığını yeniden kazanmaya girişecektir. Viktor Sergei'nin yinelediği resmi bir not değerlerini övmektedir. Verski tamamıyla zeki, kültürlü, vicdanlı ve dürüst bir genç adam izlenimi veriyor. Övgü olarak belirtelim ki aylığının 150 ruble büyük bir bölümünü ailesi için kullanmaktadır. Bu erdemli kışkırtıcı 1915'te işten çekilmiştir. Ya da yine Pravdivi ve Ulyanova denilen Julia Restona. Korkunç bir avcı kadın. 1 Mart 1905'te bütün Petersburg komitesini tutuklattı. Eylül 1907'de tablosuna Duma milletvekili Sergei Saltykov'u kaydetti. 1908 sonunda 4 militanı Rykov, Nagin, Gregoire ve Kamenev'i 9 Mayıs 1908'de Merkez Komitesinin bir üyesini Masum Dubrochki listesine geçirdi. Şubat 1907'de gizli bir mürettiphanenin ve partinin pasaportlar bürosunun gereçlerine el koydurttu. Ayrıca kamulaştırmalar çetesinin tutuklanmasına Mayıs 1907 ve özellikle Vilna yoluyla taşınan yasa dışı edebiyat stoklarına el konması işine katıldı. 1908'de Merkez Komitesi'nin bütün toplantılarını bize haber verdi ve komitenin birleşimlerini belirtti. 1909'da partinin dış ülkedeki bir konferansına katıldı ve bunun üzerine bize haberler gönderdi. 1909'da Alexey Bykov'un faaliyetlerini gözetledi. Bütün bu güzel hizmetlerine karşılık ya da daha çok onlar yüzünden düşmüş olmadı doğrucunun maskesi. Duma milletvekili olan kendi kocası bunu kamuya açığa vurdu. Gözden düşüşü çabuk oldu. Kendini acındırmak için mektuplar yazdı. Sinirli ve aceleci bir aydın kişi yazısıyla çiziktirilmiş bu mektuplardan daha üzücü bir şey bilmiyorum diyor Viktor Sergey. Bir yerde kendisini nitelediği gibi emekliye ayrılmış kışkırtıcı, tüm bir moral düzensizliği içinde yoksullukla hırpalanmış, umutsuz bir durumda gibi görünüyor. Yaşamak gerekiyor. Serova kendi elleriyle hiçbir şey yapmayı bilmiyor. İç bozukluğu bir mevki, basit ve akıl alır bir iş bulmasına engel oluyor. Lütuf dilekçeleri koca bir cilt meydana getiriyor. Bazıları kocasına yazılmıştır. Senin karşında sık sık suçlu oldum. Fakat kötüyü unut, ortak yaşamamızı, ortak çalışmamızı hatırla ve beni bağışla. Hayattan ayrılıyorum, yorgunum. Ben de çok şeyin kırılmış olduğunu hissediyorum. Kimseyi lanetlemek istemezdim. Ama yine de lanet olsun yoldaşlara. Çoğu okraanada çocuklarım adına size gözyaşlarıyla ve kanla yazıyorum. Bana 300 rublelik son bir yardım gönderiniz. Bana sonsuzluğa dek yeter. Ona inleye inleye kopartılan küçük destelerle oldukça önemli tutarlar gönderildi. Bu kimsenin ona elini uzatma arzusu bulunmadığından zaman geçtikçe durmadan daha dayanılmaz hale yoksulluğa gömülmesine engel olmadı. Lenince örgütler benzeri birçok kimselerin kurbanı oldular. Aydınlar, memurlar, burjuvazinin çocukları hepsi toplumsal çevrelerdendi bunlar. Burada başka her yerdeki kadar insan hayatının yıkımına ve acılara sebep oldular. Ama ihtilalci atılımı önleyemediler. Çünkü polisin bir şehrin tüm örgütünü, yerel komitesini, propaganda kurulunu, gruplarını ve alt gruplarını ağlarının içine aldığı varsayılsa bile herkesi yakalamayı hemen hemen hiçbir zaman başaramıyordu. Binlerce insan yok edilebiliyordu. Atılım toplumun kendi durumundan çıkmış olduğu için yıkılmaz kalıyordu. İhtilalden kurtulmak için polise güvenenlerin hesap yanılgısı. Narodnaya Volya'nın çarı öldürerek çarlığı yıkacağına inandığını sanmış olmasının simetriğiydi. Lenin kolayca Marksizm hiçbir savaş biçimini reddetmez diye tekrarlıyordu. Onun ideolojik katılığı kendisine böylece sonsuz bir taktik esnekliği veriyordu. 1905'te Gaponcu gösteri onu ayaklanmanın yakın olduğuna inanmaya götürmüş bulunduğundan, 2 yıl önce iç tedirginliğinden değil, fakat duruma iyi uyarlanmamış gibi gördüğünden hemen şiddetli eylem biçimlerine döndü. Birkaç ay sonra Menşevikler Plekhanov ile birlikte girişimin vaktinden önce yapıldığını öne sürdüler. O ise tersine tutumu kabul etti. Olaylar lehimize dönmediyse diye karşılık verdi, bu silahların elde yeter bir güçle kavranmamış olmasındandır. Ondan sonra 1906'daki Stockholm Kongresi'nin kesin karşı durmasına rağmen gerçek bir sürekli gerilla yürütmeye girişti. Bunun için şaşmaz ilkelerine bağlı olarak gizli bir triumvira kurmakla işe başladı. Kendinden başka bu ilk troika, hekim, sosyolog, ekonomici, yazar, ihtilalci Rus intelijentsiyasının tipik temsilcisi Bogdanov'u, geleceğin Londra'daki Sovyet Büyükelçisi mühendis Krasin'i içine alıyordu. Bu sonuncusu o an için gizli çalışmanın hakiki orkestra adamıydı. Sahte pasaportlar yapıcısı, para toplayıcı, silah ve yasak edebiyat kaçakçılığı şefi, Bakü'de gizli bir basım evi kurucusu, talim kamplarının yaratıcısı. Öyle becerikliydi ki kuşkulanılmadan önce 4 uzun yıl yeteneklerini işletebildi. 3 adam Rusya ile bağlantıları sağlamak için ajanlar seçtiler. Rusya'da bile bölge delegeleri atandılar ve özenle bölmelere ayrılmış kavga ekipleri meydana getirdiler. Görev çiftti. Suikastlar ve vuruşlar yapa yapa ayaklanmayı beklerken bir güvensizlik iklimi yaratmak, sonra da daha az önemli olmadan partiye para sağlamak. Çünkü yasa dışı hareketler, yer değiştirmeler, silahlar ve basım evi masraflarından dolayı pahalıya mal oluyordu. profesyonel ihtilalciler pek ölçülü de olsa ihtiyaçlarını paraca destekleyecek vakte hiç sahip değildiler. Sahip olunmadığı zaman nasıl para bulunur? Çalma yine en iyi çözümdür. Buna edeplice kamulaştırma diye adlandırdılar. Özel surette şekilci bazı ekipler soydukları bankaların patronlarına makbuzlar bile verdiler. Dinamit gümbürtülerine karışan silah takırtıları içindeki milyonların kamulaştırılması sırasında bu dönem boyunca dava için milyonlarca rubleler el değiştirdiler. Şehirler vahşi çılgınca kanlı destanlar yaşadılar. 1906'nın 4 ayında 2000'i aşkın memur ya da polis öldürüldü ya da yaralandı. Daha çok Bogdanov'un kontrol ettiği Ural'da, Krasin'in sık sık gittiği Kafkasya'da Bolşevikler yer tutmuş bulunuyorlardı. Bölgede özellikle Soso ya da Koba denilen Stalin adı altında daha çok tanınan Joseph Djugashvili egemendi. Ona bir tür Robin Hood olan Ter Petrosyan adlı saf, kurnaz, duygusal yiğit, iri yarı bir Ermeni yardım ediyordu. Yetiştiricisi olan Stalin tarafından kelimeleri söyleyişi nedeniyle alay tarzında Kamo takma adı verilmişti. Bu Komay, Nietzsche'nin taşra ağzıyla bozulmuş biçimiydi. Kamo çok geçmeden tüm hareket içinde ünlü oldu. Stalin gibi Troika ile temas kurmak için 1906 ile 1908 arasında Finlandiya'ya birçok yolculuk yaptı. Bertram Wolfe, oradan kafası Lenin'in Bogdanov'u ve Krasin'in bilgeliği için sınırsız hayranlık ve bavulları da dinamit, rovelver, bombalar dolu olarak dönüyordu diyor. Bir özel koruyucuya ihtiyaç olduğunda ya da bir casustan kurtulmak gerektiğinde, kahramanlık, şaşmaz dürüstlük ve en kesin sır gerekli olduğunda her zaman kamuya güvenilebilirdi diye devam ediyor tarihçi. Kutaist'teki ilk kamulaştırması ona 15 bin ruble getirdi. Fakat o kendine de çetesinin üyelerine de günde tam tamına 50 kopek vermeyi sürdürdü. Bu türde birçok vurgunlardan sonra tutulunca Tiflis cezaevinden cüretli bir şekilde kaçtı ve o sırada Finlandiya'da kalan Lenin'i bulmaya gitti. Lenin onun Litvinov'un silah kaçakçılığı yapmasına yardım için Belçika'ya gönderdi. Kamu Danimarka'dan silahlar satın aldı, Litvinov'un kiraladığı bir yata bindi ve Romanya'da gemi karaya vurdu. Balıkçılar yükünü çaldılar, kendisi de Köstence'de hapse atıldı. Krasin'in yanına varmak için oradan kaçtı. Krasin kendisine bombalar verdi, oradan tekrar Kafkasya'ya hareket etti. O 16 Haziran 1907 sabahı Tiflis'teki Erivan alanında Kazak subaylarının üniformasını taşıyan bir adam aylak aylak dolaşanları çekip gitmeleri için kandırmaya çalışıyordu. Bu hazırladığı vuruşun suçsuz kurbanlar verdirmesinden korkan Kamo idi. Az sonra bir toz bulutu içinde iki polisin sürdüğü, yanında 5 Kazak olan bir atlı araba geldi. Kamo'nun bilgilerine göre bu yerel devlet bankasına St. Petersburg'dan 200 bin ruble getiren posta arabasıydı. Kalabalıktan 4 erkekle 2 kadın çıktı. Fırsat düştükçe Bolşeviklerle ortak dava için çalışan anarşiye eğilimli Federalist Sosyalist grubun bir savaş müfrezesiydi bu. Kollarının ucundan dökme demirden Krasin'in yapımı bombaları fırlatıverdiler. Üst üste 4 patlama. 2 polis ve 1 Kazak öldü, 50 kadar kişi hafifçe yaralandı. Camlar aşağı indiler. Tahta, demir, alçı ve çakıl parçaları yağdı. Bir an alıklaşan boş gezerler afallamış halde bağırarak kapı sundurmalarının altına ya da bitişik sokaklara sığınmaya koştular. Tüfek ve rovelver patlamaları çığlıkları noktaladılar. Atlar ürküyor, kişniyor, arabayı alanın ucuna doğru sürüklüyorlardı. Bir adam sıçradı, onların bacaklarına son bir bomba attı, yere yıkıldılar. Bir kovboy filmine yaraşır bu posta arabasına saldırı sırasında Kamo açık paytonunun üzerinde dikilmiş, haydutlara karşı gelmek istermiş gibi tabancasıyla ateş ediyordu. Bunlar posta arabasının kapısını zorlayıp açtılar ve içinde hazine bulunan torbaları ona getirdiler. Lenin'in kendi söylediğine göre 500'lükler halinde tam 341 bin rubleydi. Sonra Kamo 4 nala kaçtı. Kabak Federalist Sosyalistlerin başında patladı. İkinci derecede bir kamulaştırmanın kurbanı olarak ele geçirmek için öylesine can attıkları rubleleri hiçbir zaman görmeyeceklerdir. Kamu parayı önce Stalin'in kısa bir zaman çalışmış olduğu Tiflis Gözlemevi müdürünün yanında bir divan içinde sakladı. Sonra hala subay kılığında bir şapka kutusunda taşıyarak sınırı aştı. Dosdoğru Berlin'e, Lenin'in ona belirtmiş olduğu habercinin yanına gitti. Bu her kuşkunun üstünde Doktor Yakup Yitominski'ydi. Gerçekte Lenin güveninde büyük bir yanılgıya düşmüştü. Doktor Çarçabuk hem Okraana'ya hem de Alman polisine haber verdi. Kamo birkaç gün sonra tıka basa dinamit dolu bir valiz taşırken tutuklandı. Fakat olayın bir de gerisi oldu. Aralık 1907'de Lenin'in emri üzerine çeşitli militanlar banknotları Kuzeybatı Avrupa bankalarında değiştirmeyi deneyeceklerdi. İşbirliğiyle yine Jitomirski görevlendirilmişti. Hemen her ülkenin polisi ve devlet bankaları bir banknot numaraları listesi ve işe karışmış kişilerin eşkallerini aldılar diye anlatıyor Bertram Wolfe. Bir Leton Bolşevik Stockholm'da tutuklandı. Zinoviev'in gelecekteki karısı Olga Ravich ve iki Ermeni Münih'te yakalandılar. Maxim Litvinov pek büyük bir para taşıyıcısı olarak Paris'te tutuklandı. Tiflis kamulaştırmacılarının şanlı başarısı utanç verici bir basit polis olayıyla kapanıyordu. Bir zaman sonra daha da beteri oldu. Trokya bir sahte rubleler işi hazırlamaya girişmişti. Saygıdeğer mühendis Krasin pek elverişli kağıt stokları satın almayı ve onları Finlandiya'daki Lenin'e paketler halinde iletmeyi başarmıştı. Orada gizli bir basım evi bulunuyordu. Taşıma için Sosyal Demokrat Alman günlük gazetesi Forwards'in servislerinden yararlanmıştı. Bunların yasak yayınlar olduğu sanılıyordu. Fakat Lenin bir kez daha sempatik doktoru komplonun içine soktu. Sonuç ele verilme ve Krasin'in oynadığı rolün açığa vurulması. Bu kez rezalet müthiş oldu. Çok kimse bu tür uygulamaların artık politik eyleme değil, kamu hakkına ilişkin ya da hiç değilse pek açık olmadığından korktular, sosyal demokrasinin tümünü saygınlıktan düşürdüler. Büyük basının iki işlemin çevresinde yaptığı gürültü elbette onları haksız çıkarmıyordu. Lenin'i ele verenlerin en öfkelileri Menşevikler oldular. Kamulaştırmaları yalnız önceden mahkum etmekle kalmamışlardı. Rakiplerinin ele geçen paraları, propagandasını, silah alımlarını ve yandaşlarının yer değiştirmelerinin masraflarını ödemede kullandığını, bundan dolayı da sosyal demokratların kongreleri sırasında onların kendilerinden daha kalabalık olduklarını da görüyorlardı. Özellikle 1907'de ve Londra'da olan buydu. Bu fırsatta Lenin o zamana dek hiç rastlanmadık şekilde şiddetli saldırıya uğradı. Yine de gizli bütçesi için pek yararlı olan kamulaştırmalardan vazgeçmedi. Ondan sonra böyle bir serüvene atıldıklarında önceden istifalarını verdirme tedbirini aldı sadece. Kamoya gelince Alman cezaevinde hiçbir şey söylememesini ve kendini deli gibi göstermesini bildiren bir mektup aldı. Gerisini Boris Suvarin şöyle anlatıyor. Tekme attı, uludu, giysilerini yırttı, yiyeceği reddetti, gardiyanına vurdu. Buz gibi bir hücreye çıplak olarak kapatıldı, gözlem altına kondu, korkunç sınamalara tutuldu. 4 ay süresince ayakta kaldı. Açlık grevinde birçok dişlerinin kırılması pahasına zorla beslendi. Saçlarını yoldu, son dakikada birinin araya gireceğine güvenerek kendini astı. Ucu sivrilmiş bir kemikle damarlarını yardı. İsteyerek bol bol kan kaybetti. Sözde duygusuzluğunu kontrol etmek için tırnaklarının altına iğneler batırıldı ve kızıl demirle dağlandı. Sonunda bir suçlunun geri gönderilmesi isteğini kabul eden Alman hükümeti onu Tiflis'e yolladı. 1911 Ağustos'unda da oradan kaçtı. Capri'de Lenin'i bulmaya gitti. Emri üzerine başka bir kamulaştırmacıya girişmek için tekrar Kafkasya'ya hareket etti. Yakalandı, ölüme mahkum edildi ve 1913'te Romanovların 300. yıl dönümü dolayısıyla cezası ömür boyu tutukluluğa çevrildi. Bertram Wolfe şöyle bitiriyor. 1917 ihtilaliyle kurtarıldığında Tiflis yakınındaki bir dağ yolu üzerinde bir Sovyet memurunun sürdüğü otomobille devrildi. Bugün Tiflis'te ihtilalin bu hem yumuşak hem korkunç sadık insanının adı bir caddeye, bir hastaneye, bir vapura ve bir çocuk bahçesine verilmiştir. O 1907 yılında ihtilalin pek yakın olmadığı açıkça anlaşıldı. Lenin hemen yeni taktiğe döndü. Rejim sevgili uyruklarına oy hakkı tanıyarak liberal bir tavır takınıyordu. O da gerilla faaliyetlerini yasal çalışmayla birleştirmeye karar verdi. Salt danışılmak üzere kurulan bu meclisten beklenecek hiçbir şey olmadığını bilerek 1906'da ilk Duma için seçimleri boykot etmiş olan kendisi, ikincisi için 1907'de adaylarını koydu. Çar resmen propaganda yapılabilen bir kürsü sunuyordu. Yararlanmak gerekirdi. İşçiler arasından seçilen fakat el altından merkez komitesince kontrol edilen milletvekilleri sosyal demokratların 65'ine karşı 18 sandalye kazandılar. Bu başarı üzerine o zamandan başlayarak gerilladan tümüyle vazgeçti. Hiç değilse ilki olarak, çünkü para durumu çok kötü olduğunda yine kamulaştırmalar emri verdiği oldu. Bu nedenle Bogdano ve Kresin'le ilişkiyi kesti. Partiden çıkarılan bu iki adam savaşlarını kendi hesaplarına sürdürdüler. Bu yeni durum alış, propaganda çalışmalarını güçlendirmek için Bolşevikleri daha serbest bıraktı. İkinci Duma'yı fazla hareketli sayan majesteleri daha uysal bir ikinci meclis getirebilecek daha sıkı bir seçim kanununu kabul ettirdi. Hemen hemen Menşevikler kadar sandalye elde ettiler. 14 üzerine 6. Kesin değer olarak başarısızlık seçim dalaverilerinden ileri gelmişti. Bağlantılı değer olarak da paha biçilmez bir başarı söz konusuydu. 19. ayrımın sonu, sayfa 234.